Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şeyin başı Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Şimdi Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vettini vezzeytuni ve turisini. قَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla İncire ve zeytine andolsun, Sina dağına ve şu emin beldeye, güvenli şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Şüphesiz senin için son olan, ilk olandan, ahiret dünyasından daha hayırlıdır. Elbette Rabbin sana verecek. Böylece sen hoşnut kalacaksın. Sen bir yetim iken seni bulup da barındırmadı mı? Ve seni yol bilmez iken doğru yola yöneltip iletmedi mi? Bir yoksul iken seni bulup da zengin etmedi mi?
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarını Sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Fahri Kainat Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve Mutahhar Ehl-i Beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 2 Esvent 1403, Hicri Kameri 21 Şaban 1446 ve Miladi Takvimle 20 Şubat 2025 Perşembe. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Meysan Fayver ile birlikte sizler için sabah haberlerini sunacağız. Ardından Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Ünlü Hekim İbn Sina Podcast'i ve İmam Hümeyni Mektebi'nde adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler. İslam İnkılabı lideri, komşularla ilişkilerin genişletilmesinin İran'ın kesin politikası olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı, Siyonist rejimi destekçilerin suç utancının yüzlerinden silinmeyeceğini belirtti. Ennahale, İran İslam Cumhuriyeti'nin direniş gruplarının desteği olduğunu belirtti. Galibaf, Siyonistlerin Gazze ve Lübnan'daki suçlarının soykırım olduğunu söyledi. Tahterevançı, Amerika ve Siyonist rejimin İran'ın gerçek gücünün farkında olduklarını belirtti. Ve Hazreti Muhammed 19. Kara Kuvvetleri tatbikatının son aşaması düzenlendi. Şimdi haberler.
İslam devrimi lideri, komşularla ilişkilerin genişletilmesinin İran İslam Cumhuriyeti'nin kesin politikası olduğunu söyledi. İslam devrimi lideri ofisinin enformasyon merkezinin bildirdiğine göre, İslam devrimi lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi, dün Katar emiri Şeyh Tamim bin Hamad bin Halife Ali Sani ve beraberindeki heyetle yaptığı görüşmede İran hükümetinin açıklanan politikalarından biri komşularla ilişkilerin genişletilmesidir ve Allah'ın lütfuyla bu alanda iyi çalışmalar yapılmış ve ilerlemeler kaydedilmiştir açıklamasında bulundu. İslam devrimi lideri İran ve Katar yetkilileri arasında Tahran'da varılan anlaşmaların her iki ülke içinde faydalı olmasını ve tarafların komşuluk görevlerini daha fazla yerine getirebilmelerini umduğunu ifade etti. Ayetullah Hamine'yi ayrıca Katar emirinin bölgesel meselelerle ilgili açıklamalarına atıfta bulunarak İran İslam Cumhuriyeti Katar'ı dost ve kardeş bir ülke olarak görüyor ancak Güney Kore'den Katar'a aktarılan İran'ın taleplerinin iadesi gibi hala belirsiz ve çözülmemiş meseleler var ve bu alanda varılan anlaşmanın uygulanmasının önündeki ana engel Amerika'dır ifadesine dikkat çekti. Eğer Katar'ın yerinde olsaydık Amerika'nın baskılarını aldırmaz ve karşı tarafın taleplerini iade ederdik. Hala Katar'dan böyle bir adım atmasını bekliyoruz diyen Ayetullah Hamine'yi, Amerika başkanları arasında bir fark olmadığını vurguladı. Katar emiri Şeyh Tamim bin Hamad bin Halife Al-Sani de İslam devrimi lideriyle görüşmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, İslam Cumhuriyeti'nin dünyadaki mustazaf insanlar ve Filistin halkını destekleme konusundaki tutumuna teşekkür etti. İslam İnkılabı liderine hitaben, Filistin halkının yanında duruşunuz asla unutulmayacaktır ifadesini kullanan Şeyh Tamim bin Hamad bin Halife Al-Sani bölgenin özel ve zor koşullarına işaret ederek, bu koşulların bölge ülkeleri arasında daha fazla işbirliği gerektirdiğini belirtti. Katar emiri ayrıca İran ve Katar arasında varılan anlaşmalara, özellikle iki ülke arasında su altında bir tünel inşasına değinerek, varılan anlaşmaya göre iki ülkenin ortak komisyonu yakında faaliyete geçecek ve yakın gelecekte ekonomik işlem hacmi artacaktır diye ekledi.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ne kadar çaba gösterilse ve her ne kadar para harcansa da Siyonist rejimin ve destekçilerin suçlu ve soykırımcı doğasının bu kadar açık ve etkili bir şekilde dünya kamuoyuna yansıyamayacağını belirterek, bu suçların utanç lekesi asla Siyonist rejimin ve destekçilerin yüzünden silinmeyecek dedi. İran Pers'in haberine göre Mesut Pezeşkian çarşamba akşamı Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Nahale ile yaptığı görüşmede Siyonist düşmana karşı direnişin ve Filistin halkının zaferini kutlayarak aynı zamanda çok sayıda Filistinli direnişçi, komutan ve savaşçının şehadeti nedeniyle taziyelerini iletti. Pezeşkian, masum insanların kanı karşısında büyük güçlerin heybetinin kırılması, Filistin halkının 15 aylık direnişinin bir sonucuydu ifadesine dikkat çekti. Pezeşkian, İran İslam Cumhuriyeti'nin her zaman Filistin halkının ve İslami direnişin yanında olacağını belirterek, İslam ülkeleri Filistin halkına ve Gazze halkına birlikte yardım etmeli ve bu bölgeyi layıkıyla yeniden inşa etmelidir. Eminim ki eğer birlik ve beraberlik içinde olursak, Allah'ın yardımıyla tüm sorunların üstesinden gelebiliriz dedi. Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Nahale de bu görüşmede, kahraman Filistin halkının direnişiyle İslam ümmetinin kalbinde sonsuza dek parlayacak bir onur yarattığını belirterek, İslami Cihat Hareketi, Aksa Tufanı operasyonu başından itibaren Hamas ve diğer direniş gruplarındaki kardeşleriyle omuz omuza durdu. Ayrıca İran İslam Cumhuriyeti'nin eşsiz desteklerine minnettarız ve Lübnan Hizbullah'ındaki kardeşlerimizin cesaretlerini de takdir ediyoruz diyerek, bugün Siyonist düşman askeri alanda elde edemediğini siyasi alanda kazanmaya çalışıyor ve bu rejimin destekçileri de bu alanda onun başarısı için zemin hazırlıyor. Bu durum bizim daha fazla uyanık olmamızı gerektiriyor ifadelerinin altını çizdi.
Filistin İslami Cihat Hareketi'nin Genel Sekreteri, Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri ile yaptığı görüşmede, zaferdeki tüm aktif gruplar direniş ve İran İslam Cumhuriyeti'nin çizgisindedirler dedi. Muhabirimizin bildirdiğine göre Filistin İslami Cihat Hareketi'nin Genel Sekreteri Ziyad el-Nahale ve beraberindeki heyet, dün devrim liderinin temsilcisi ve Milli Güvenlik Yüksek Konsey Sekreteri Ali Ekber Ahmedyan ile bir araya geldi. Direnişin Gazze'deki zaferini kutlayan Ahmedyan, cihad ve Hamas güçlerinin mücadelesi ve Gazze halkının sabrı Allah'ın yardımıyla olmuştur ve bu da bir başka destansı ve istikrarlı efsanedir. Bu barış ve ciddi varlığın tek bir temeli vardır ve o da Allah'ın Kur'an'da vaadi olan insanların kalplerinden korkunun silinmesidir ve Gazze bu nedenle ilahi bir ayettir vurgusunda bulundu. Direnişin ve Filistin halkının birlik ve beraberlik içinde düşmana karşı ayakta büyük bir çalışma yürüttüğüne değinen Ali Ekber Ahmedyan, birliği sağlamak için bedel ödemek gerekir ama birlik olduğu zaman Allah'ın yardımı da gelir ve bu Filistin için tüm kayıpların ötesinde büyük bir siyasi başarıdır dedi. Bu görüşmede Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri direnişin Gazze'deki büyük zaferini tebrik ederken, bu zaferi İslam Cumhuriyeti'nin sürekli dəstək üçün Filistin, Lübnan, Yəmən və İraqdakı mücahidlərin dirənişinə bağlayaraq, bu zəfəri özəlliklə İslam Cumhuriyyətinə və dirənişin tüm böyük şəhidlərinə, özəlliklə Seyid Həsən Nasrullah və İsmail Həniyyəyə və Filistin, Lübnan, Yəmən, İraqdakı qardaşlarımızə və bu böyük savaşda canlarını fəda edən İslam Cumhuriyyəti şəhidlərinə təbrik ediyorum deyərək, tüm kayıplara və şəhidliklərə rağmen direniş hala qururlu və muzaffərdir deyə eklədi.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Qalibov Bakü'də Asiya Parlamentar Assamblesi APA zirvesine katılımının ardından Birleşik Arap Emirlikleri Meclis Başkan Yardımcısı ile yaptığı görüşmede Siyonistlerin Amerikalıların desteğiyle Gazze ve Lübnan'da işlediği suçlar tam anlamıyla bir soykırımdır dedi. İran'ın haberine göre Qalibov APA Bakü zirvesinin ardından Tarık Hamid el-Tayyar ile yaptığı görüşmede komşu ve İslam ülkelerinin hükümetler ve parlamentolar düzeyinde yakın ilişkiler kurarak kalıcı barışı sürdürmek ve sağlamak için her zamankinden daha fazla çaba göstermesi gerektiğini belirtti. Qalibov ikili ilişkilerin siyasi, ekonomik ve bölgesel konularda geliştirilmesinin yakından takip edilmesi gereken öncelikler arasında yer aldığını ifade etti. Qalibov, Siyonistlerin Amerikalıların desteğiyle Gazze ve Lübnan'da işlediği suçların 50 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine sebep olan tam anlamıyla bir soykırım olduğunu belirterek, Gazze ve Lübnan halkının eşsiz ve boyun eğmeyen direnişinden sonra ateşkes sağlandığı bu günlerde Amerikalı yetkililer Gazze halkının bölgeyi terk etmesi gerektiğini söylüyor. Bu söylem tüm insanları utandırıyor. Şüphesiz bu hiçbir zaman gerçekleşmeyecek olan boş bir hayaldir. Filistinliler topraklarını savuracaklarını gösterdiler ifadesine dikkat çekti. Birleşik Arap Emirlikleri Meclis Başkan Yardımcısı Tarık Hamid el-Tayyar ise parlamento işbirliklerinin hükümetler ve halklar arasındaki iletişimi güçlendirmek için çok önemli olduğunu belirterek, sizin de belirttiğiniz gibi son iki yılda bölgede Gazze halkının yaşadığı en önemli olaylarda dahil olmak üzere birbirini izleyen gelişmeler yaşandı. Bu facialar insanlığın bu kadar düşüş yaşadığı bir çağda mı yaşıyoruz sorusunu akla getirdiği ifadesini kullandı. Sürekli insan haklarından bahsedildiğini ancak günümüz dünyasında insanlar için herhangi bir hak tanınıp tanınmadığını soran el-Tayyar, Gazze'de masum ve savunmasız insanlar her türlü haktan mahrum bırakıldı ancak Gazze halkı direndi diye ekledi.
Uzmanlar ve analistler Amerika ve Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik faaliyetlerine atıfta bulunarak Gazze ile savaşın yeniden başlama olasılığına ilişkin bir soruyu yanıtladı. Amerika Başkanı Donald Trump'ın İsrail rejimine yönelik kapsamlı desteği Gazze halkının zorunlu göçü, fikri ve Amerika'nın Hamas'ı tehdit etmesi Netanyahu kabinesinin Gazze'de savaşı yeniden başlatma konusundaki istekliliğini ve coşkusunu artırdı. Parsudey'in haberine göre Filistinli yazar ve siyasi analist Ahmed el-Hayle bu konuda şunlar söyledi. Gazze savaşının yeniden başlama ihtimali birçok nedenlerden dolayı zayıf. Bunların en önemlisi işgal altındaki topraklarda yaşayan Siyonistlerin %72'sinden fazlasının savaşa geri dönmeye karşı olmasıdır. Hayle, savaşın yeniden başlama senaryosunu reddeden diğer faktörlerden birinin de Siyonist rejim ordusunun yıpranmış ve yorgun durumu olduğunu belirterek, Gazze ve Lübnan'da uğradıkları can ve mal kayıplarını telafi etmek için uzun bir yeniden yapılanma dönemine ihtiyaç duyduklarını ekledi. Bu bağlamda İranlı Batı Asya bölgesi uzmanı Rıza Mirabian, İLNA muhabiriyle yaptığı röportajda Gazze'de çatışmaların yeniden başlama olasılığına ve İsrail'in gerginliği artırma ihtimaline değinerek İsrail rejimi ve Amerika Gazze'de savaşı yeniden başlatmayı düşünseler bile bu bölgede operasyonel bir eylemde bulunamazlar çünkü Siyonist rejim ordusu mevcut koşullarda aşırı derecede yıpranmış ve yorgun durumda. Yapabilecekleri tek şey Gazze'deki sivilleri hedef almaktır. Bu durumda birçok kişi Gazze'nin mevcut koşullarda İsrail rejimi ve Amerika için hareketli bir bomba gibi davranabileceğine inanıyor diye ekledi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı siyasi işlerden sorumlu yardımcısı yaptığı açıklamada, Amerika ve Siyonist rejimin tehditlerinin yeni bir şey olmadığını ancak onların İran'ın gerçek gücünün farkında olduklarını vurguladı. İran Pers'in haberine göre Mecid Tahterevanci, Irak'ın El Ah televizyona verdiği röportajda, Amerika ve Siyonist rejim İran'a karşı bir hata yaparlarsa ağır bir bedel ödeyecekler açıklamasında bulundu. Tahterevanci, İslam devriminin büyük lideri Amerika ile yapılacak müzakerelerin genel çerçevesini belirlemiştir ve biz bu çerçeveye bağlıyız dedi. Tahterevanci, nükleer silah yapımı konusundaki politika ve stratejimiz çok açık ve nettir. Büyük liderimiz bu gibi silahların yapımını haram ilan etmiştir ifadesine dikkat çekti. Şu anda Avrupa ülkeleriyle müzakereler yürütüyoruz ve her iki tarafta bu müzakerelerin ilerlemesini istiyor. Bu müzakereler içinde bir çerçeve var ve biz bu çerçeveye uygun şekilde hareket ederek bir anlaşmaya varmaya çalışıyoruz diyen İran Dışişleri Bakanı'nın siyasi işlerden sorumlu yardımcısı, Suriye'deki gelişmeleri dikkatle takip ediyoruz ve umuyoruz ki bu ülkede güvenlik sağlanır. Ülkeler Suriye'nin iç işlerine müdahale etmemelidir ifadesine dikkat çekti. Tahterevanci, Suriye'de yeni bir hükümet kurulduğunda Suriye halkının kararına saygı duyacağız ve bu temelde onlarla ilişki kuracağız diye ekledi.
İslam Devrimi Muhafızlar Ordusu Kara Kuvvetlerinin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem 19 tatbikatının final aşaması gerçekleştirildi. İran Press'in haberine göre ülkenin güneybatısında düzenlenen Hazreti Muhammed 19 tatbikatının final aşamasında İslam Devrimi Muhafızlar Ordusu Kara Kuvvetlerinin seçkin birlikleri düşman tahkimatlarını imha etmek amacıyla çeşitli operasyonlar gerçekleştirdi. Bu tatbikatta modern savaş yöntemleri ve taktiklerinin yanı sıra İslam Devrimi Muhafızlar Ordusu'nun çeşitli birliklerine yeni eklenen silah ve teçhizatlar da savaş alanında uygulamalı olarak değerlendirildi. Tatbikatta birkaç adet Muhacir 10 insansız hava aracı kara kuvvetlerine entegre edildi ve Kaim 118 savunma füzesi ile Gelale imha İHA'sı tanıtıldı.
Muhammed Rıza Zafarkandi, İran'ın ilaç, diş hekimliği ve hemşirelik alanlarındaki bilimsel sıralamasının dünyada yüksek olduğunu belirtti. Pars Today'in Merhaber Ajansı'na dayandırdığı habere göre, İran Sağlık Tedavi ve Tıp Eğitimi Bakanı Muhammed Rıza Zafarkandi, Tahran'da düzenlenen 30. Razi Tıp Bilimleri Araştırma ve Teknoloji Festivali'nin kapanışında ülkenin bilimsel konumunu uygun şekilde değerlendirerek ilaç alanında dünyada 8. diş hekimliğinde 11. ve hemşirelikte 13. sırasındayız dedi. Zafarkandi her ülkenin gelişiminin bilimsel ilerlemeye bağlı olduğunu vurgulayarak hiçbir gelişmeye bilimsel büyümenin ön koşulu olan bilim insanlarına değer verilmeden gerçekleşemez. Ülkelerin tarihinde bilim insanlarına değer verildiği her yerde bu durum o ülkenin büyümesine ve gelişmesine yol açmıştır dedi. Bu arada İslam Dünyası Bilim ve Teknoloji İzleme Enstitüsü Başkanı Seyyid Ahmet Fazılzade, İran ve İslam ülkelerinin bilim ve teknolojisini izleme sorumluluğunu üstlenen bir kurumun başında olarak, İran'ın 2024 yılında bilim üretimi açısından dünya ülkeleri arasında 17. sırada yer aldığını ve İslam ülkeleri arasında ise 2. sırada yükseldiğini belirtti.
İran yapımı kısa film Karınca, Hindistan'ın Pradarshiya Kısa Film ve Belgesel Festivali'nin ana bölümünde 3 ödül kazandı. Pars Today'in haberine göre Ferhat Şentiyani'nin ilk filmi olan Karınca Festivali'nin ana bölümünde 3 dalda aday gösterilmiş ve her 3 ödülü de kazanmıştır.
Ve Rusya Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü NATO'nun Ukrayna'nın NATO üyeliği sözünden vazgeçmesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 2 Esvend 1403, Hicri Kameri 21 Şaban 1446 ve Miladi Takvimle 20 Şubat 2025 Perşembe. ...28 yıl önce bugün Hicri Şemsi 2 Esvend 1357'de tekfirci teröristlerin İran'ın Pakistan'ın doğusundaki Multan kentindeki konsolosluğuna düzenlediği saldırıda konsolosluktaki 8 personel özellikle İran'ın kültürel ateşesi Seyyid Muhammed Ali Rahimi şehit düştü. Bu olaydan 6 yıl önce İran'ın Pakistan'ın kuzey doğusundaki Lahur'daki kültürel ateşesi Sadık Genci Vahabi tekfirciler tarafından şehit edilmişti. Şehit Rahimi dindar ve inkılapçıydı ve Afganistan, Nijerya, Hindistan ve Pakistan'da faaliyetlerde bulundu. Kendisi 7 yıl boyunca İran'ın Yeni Delhi'deki kültür ateşeliği görevinde bulundu. Rahimi, Pakistan'daki faaliyetleri döneminde Vahabi teröristlerince tehdit edilmesine rağmen görevini sürdürdü ta ki tekfirci ve terörist olan Cengvi ordusu onu ve arkadaşlarını şehit ettiler. Pakistan Terörizmle Mücadele Mahkemesi'nin bu cinayette parmağı olanları 7 kez idam hükmüyle mahkum etmesine rağmen Yüksek Mahkeme cinayet işleyenleri ve bu arada terör örgütünün elebaşı Melik İshak'ın beraatine karar verdi. Ancak o bir başka hapishaneye intikali sırasında Hicri Şemsi 1393'te Pakistan polisince öldürüldü. İki yıl önce bugün Hicri Şemsi 2 Esvend 1391'de İranlı önüne gelen alim Ayetullah Hoşvakt vefat etti. Hicri Şemsi 1305'te dünyaya gelen Ayetullah Hoşvakt, müçtehit ve ahlak üstadı ve Tahran'daki İmam Hasan Müçteba aleyhisselam cami imamıydı. Allame Tabatabai'nin ahlak ve irfan derslerinde öğrencisi olan Ayetullah Hoşvakt, İnkılabın ilk yıllarında Kültür İnkılabı Yüksek Konsey üyelerinden ve Tahran İlmiye Havzası alimlerinden idi. Bu önde gelen alim Mekke'deki bir hastanede vefat etti. Dokuz yıl önce bugün 20 Şubat 2016'da ünlü Mısırlı Kur'an-ı Kerim karisi Şeyh Ahmet Amer vefat etti. Bu ünlü Müslüman kari Filistin, Suriye, Arabistan, Fransa, Amerika, Brezilya ve İngiltere gibi ülkelere seferler düzenledi. Amer İran'a defalarca ziyarette bulundu ve İran'da düzenlenen uluslararası Kur'an-ı Kerim yarışmalarında defalarca jüri üyesi olarak katıldı. Bu seçkin Mısırlı kari, İran İslam Cumhuriyeti Uluslararası Kur'an yarışmasına en son 2013'te katılmıştı. Yarışma sona erdikten sonra İslam İnkılabı rehberinin huzurunda Kur'an-ı Kerim tilavet etti. 86 yaşında olmasına rağmen güzel sesiyle dinleyicileri tilavetiyle hayrete düşürerek hayran bıraktı. Öyle ki birçok kişi Üstad Amir'in sesini duyduğunda gözyaşlarına boğuldu. ...940 yıl önce bugün Hicri Kameri 21 Şaban 506'da Hicri Kameri 6. yüzyılın ünlü fakih ve muhaddislerinden Tacul İslam lakaplı Abdülkerim bin Muhammed Samani günümüz Türkmenistan'ın güneydoğusundaki Merv kentinde dünyaya geldi. Bilim kazanmak için yolunda büyük çaba harcayan Muhammed, İran, Şam, Hicaz ve Maverun Nehir'e gitti ve oradaki bilim adamlarından feyizler aldı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları adlı programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Yeni Asya.
Gazze'den elinizi çekin, Gazze'ye İslam dünyası imar etmelidir.
Yeni mesaj.
Gazze'de enkazlar cesetlerle dolu.
Ve karar.
Bilirkişi iddianamesi tamamlandı. İmamoğlu'na 4 yıla kadar hapis ve siyasi yasak talebi.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Arslan Tekin 17 Şubat tarihli Yeni Çağ gazetesinde TÜSİAD başkanlarını da derdest ederler mi başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. TÜSİAD saray hükümetini tenkit bombardımanına tutması kaç gündür manşetlerdi. TÜSİAD'ın geçmiş arızaları say say bitmez. Bu arızalara sonra geleceğim. TÜSİAD'ın adını değiştirdiğini biliyor musunuz? Burada yazmıştım. İş insanları modası yaygınlaşınca kadınlar baş tacımız demiş olmalılar ki iş adamlarında kadın görünmediğini sanarak 18 Ocak 2018'de genel kurullarında oy birliğiyle Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği adını Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği olarak değiştirdiler diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
TÜSİAD'ın adı Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği olarak değiştirildiğine göre kısaltılmış da TÜSİİD olmalıydı. Yeri geldi, yine hatırlatayım. Bilerek değiştirilmemişlerdir. Neyimize gerek bize id derler demişlerdir. Hükümet kanadı TÜSİAD'çılara yüklendikçe yükleniyor. TÜSİAD'ı TÜSİİD diye değiştirselerdi, id derler, başka bir şey demezlerdi. TÜSİAD'da bir yönetim kurulu başkanı, bir de tecrübeli isimler arasından seçilmiş Yüksek İstişare Konseyi Başkanı vardır. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras, TÜSİAD Genel Kurulu'nda saray hükümetine yüklendikçe yüklendi. Zafer Partisi'nin Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın, sinema oyuncularının menajeri Ayşe Barıman'ın tutuklanmalarına, Ekrem İmamoğlu'na açılan soruşturmaya, belediyelerin başına kayyımların getirilmesini, ordudan ihraç edilen teğmenlere dair söylemledikleri söz bırakmadılar. İş adamları bir ışık görmeseler böyle açıktan konuşmazlar. Ceplerine dokunacak tenkitlerden kaçınırlar. Bu kadar açık tenkide girdiklerine göre ufukta ne gördüler acaba? Son seçimde AK Parti'nin ikinci parti çıkması, Cumhurbaşkanlığı seçimin %52 gibi ucu ucuna oyla kazanmaları, önümüzdeki seçimlere yönelik yapılan kamuoyu yoklamalarında AK Parti'nin CHP ile ya baş başa ya da 1-2 puan ardından çıkması, Cumhurbaşkanlığı seçimi için yapılan kamuoyu yoklamalarında Recep Tayyip Erdoğan, iki rakip adayın gerisinden gelmesi TÜSİAD'çıları umutlandırmış olmalı. Elbette yargının bağımsızlığından bahsetmek mümkün değil. Mesela Ümit Özdağ nasıl tutuklanır? İnsan aklı almıyor. Gazeteci Suat Toktaş'ın haber yayınlanmasına izin verdiği için hepsi atılması ta Gezi olaylarına giderek Ayşe Barıman'ın içeriği tıkılması, Cumhurbaşkanlığı adaylığı söz konusu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dört duvar arasında sokmak için olmadık yol aranması.
Zeki Ceyhan 17 Şubat tarihli Milli Gazete'de CHP'yi halka açıyorlarmış başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Hatırlarsanız CHP yönetimi Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için ön seçim yapma kararını almıştı. Ön seçim için yol haritası hazırlığına başlamışlardı. CHP yönetiminin bu kararını kendilerine destek veren medya çok olumlu buldu ve ön seçimli partinin halka açılmış olacağını iddia etti. Kim halka açılmış? Cumhuriyet Halk Partisi halka açılmış diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Yani bugüne kadar halka kapalı olan Cumhuriyet Halk Partisi artık ön seçimle halka açılmış olacakmış. Bu haber karşısında insan bu yaşta bu zeka diye hayretlere düşüyor. Kimileri ön seçimle Cumhuriyet Halk Partisi'nin halka açıldığını iddia ediyor ama kimileri de ön seçim kararını minareyi çalanların kılıf uydurma telaşı olarak görüyor. Zaten belli olan bir aday ismini halk tarafından önerilmiş bir isimmiş gibi takdim etme gayretinden başka bir şey olmadığını düşünenler de yok değil. Belli olan isim böyle halka mal edilmeye çalışılırken en az o isim kadar şanslı olan başka isimlerin yok sayılması tartışmaların odak noktası halini alıyor. Kuşkusuz yok sayılmaya çalışılan isim CHP'ye sonradan katılan bir isim ama kendisiyle birlikte CHP'ye katılan arkadaşları ile belediye başkanlarının kazanılmasında oldukça etkili olmuş bir isim. Şimdi ön seçim yapalım, adayı halk belirlesin diyerek kendi ismini öne çıkartmaya çalışanlar yok saydıkları isimlerin desteğini bu şekilde nasıl alırlar? Bu kişiler yok saymaya çalıştıkları isimlerin desteğini almadan ne kendi isimlerinin ne de bizzatihi Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarı şansının olmadığını fark etmeliler. Bu önemli ayrıntıyı fark edemedikleri sürece kendi akıllarınca rakiplerini tasfiye etmeye uğraşırken aslında bindikleri dalı kesiyorlar. Yani güçlü bir rakipten kurtulalım derken kendilerini yarıştan tasfiye ediyorlar. Evet, ana muhalefet partisi halkın derdiyle ilgilenmek yerine bir kişinin başkanlık derdinin yanında saf tutmayı tercih etmiş durumda. Bulabildikleri formül de Cumhuriyet Halk Partisi'ni halka açmak. Böyle bir söylem, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugüne kadar halka kapalı olduğunu itirafı anlamına gelmiyor mu? Başkalarının söylemesine gerek bırakmadan kendileri bu gerçeği dillendiriyorlar.
Tahran Radyosu. İsmet Özçelik 17 Şubat tarihli Aydınlık gazetesinde CHP'de tavşan aday arayışı başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Şu anda CHP'nin tek gündemi Cumhurbaşkanı adaylığı. İşi gücü bıraktılar, aday belirleme ile uğraşıyorlar. Genel Başkan Özgür Özel, adaylık kriterlerini ve ön seçim takvimini açıkladı. CHP'nin adayları kabaca belli. Biri Ekrem İmamoğlu, diğeri Mansur Yavaş. Mansur Yavaş net konuştu. Ön seçime girmeyeceğini bildirdi. O zaman ön seçime tek aday mı girecek? Tuhaf bir durum söz konusu. CHP yöneticisi bir dostuma sordum. İkna edici bir yanıt vermedi. Başkaları da çıkabilir dedi. Kulislere hakim bir CHP'li, eski bir genel başkan yardımcısı. O da şu bilgileri verdi. Tek adayla ön seçim olmaz, ciddi sorunlar yaşanır diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Yönetim de durumun farkında. Bu nedenle tavşan aday arayışındadır. Bazı görüşmeler yapılıyor. Öne çıkan birkaç isim. Biri İstanbul Milletvekili, biri Zonguldak Milletvekili, biri de Ege'den bir belediye başkanı. Bir başka tartışılan konu ön seçime katılım oranı. Şimdiden konuşulmaya başlandı. Katılım düşük olursa sıkıntı yaşanır. Kazanan isim baştan tartışılır olur. Bunu önlemek için çalışmalar başlamış. Üye kaydına ağırlık verilmiş. Bakalım CHP bu işin içinden nasıl çıkacak? Bu arada ön seçim yasal mı? Bu konuda tartışılmaya başlandı. Yasa meclis grubunu işaret ediyor CHP tüzüğü de yasayla uyumlu. İmamoğlu üyelerle ön seçimi savunuyor. Demokratik devrim diyor. Ancak partide herkes aynı görüşte değil. Yapılacak ön seçimi bağlayıcı bulmuyor. Ön yoklama demekle yetiniyorlar. Tüzük niye var diye soruyorlar. Hesaplar hesaplar. CHP'de bir gariplik olduğu ortada. İçeride yoğun mücadele var. Perde arkasına bakmaya çalıştım. Çok sayıda CHP'li ile konuştum. Kafaların arkasında bir sürü planlar. Kıdemli CHP'liler endişeli. Şu değerlendirmeyi yaptılar. Kimse açık oynamıyor. Çok farklı hesaplar var. Malum İmamoğlu hakkındaki dava, siyasi yasakı gelme olasılığı yüksek, başka iddialar da konuşuluyor. İmamoğlu bunlara karşı pozisyon alıyor. Adaylığını kalkan yapmaya çalışıyor. Başarabilir mi bilmiyorum. Buraya kadar olan onun cephesi. Bir de diğer tarafa bakalım. Mansur Yavaş, Özgür Özel. Sanki ikisi de aynı görüşte. İmamoğlu'nun engelleneceğini düşünüyorlar. Mahkeme kararının pususundalar. Yasak gelirse bütün kartlar yeniden karılacak. Yepyeni bir durum ortaya çıkacak. Bir yandan Mansur Yavaş, bir yandan Özgür Özel, bir yandan da Kemal Kılıçdaroğlu. Başkaları da gündeme gelebilir. Sonuç ne olur bilemiyoruz. Ön seçimle belirlenen aday, diğer partilerle görüşmeleri de yapacakmış. Tam yetkili olacakmış. Yeni bir masa mı kurulur? Hepsine o karar verecekmiş. Bu arada son kurultayla ilgili soruşturma belli ki derinden yürüyor. Anlayacağınız belirsizlik çok. Bu arada yeni gelişme CHP'de milli damarda kıpırdanma var. İzliyoruz.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak bir arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı İran Radyo adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Şimdilik hoşça kalın.
İran Radyo Podcast. Gazneli Sultan Mahmud, Horasan'ı, Sistan'ı ve Hindistan'ın yarısını ele geçirmiş, birçok padişah ve hükümdarı mağlup etmiş ve onları kendi kontrolüne geçirmişti. Şimdi de bu alim ve bilgelerinde diğerleri gibi kendisini pohpohlamalarını, övmelerini ve adının dönemin diğer hükümdarlarından daha kalıcı ve meşhur olmasını sağlamak istiyordu. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Değerli dinleyiciler, ünlü İranlı hekim İbn Sina'nın yaşam hikayesini ele aldığımız podcast serisinin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Dinleyeceğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız, iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Gazneli Sultan Mahmud'un, İran'ın ünlü şairi Hekim Ebu'l-Kasım Ferdevsi'ye saygısızlık etmesi üzerine Ferdevsi, hükümdarın bu hareketine itiraz amacıyla Gazneli Sarayı'nı terk etti. Gazneli Sultan Mahmud artık başka şairleri, bilim adamlarını ve alimlerini sarayına davet ederek kaybettiği itibarını yeniden kazanmaya çalışıyordu. Zaman zaman Harezmşah Sarayı'nın alimlerine mektuplar göndererek, onları bazen korkutup, bazen de tehdit ederek sarayına çağırıyordu. Ancak alimlerden hiçbiri Gazneli Mahmud'un sarayına gitmeye yanaşmıyorlardı. Zira onun bilime ve bilim ehli insanlara değer vermediğini biliyorlardı. Sonunda Sultan Mahmud, artık kendisi işe koyularak isteklerini baskı ve kılıç zoruyla halka dayatmak üzere Harezm'e bir elçi gönderdi. Hicri Gameri 5. yüzyılın başları kış günlerinden birinin sabahında Sultan Mahmud'un Hacı Hasan Mikal adlı elçisi Gaznevi'nin mektubunu Harezm hükümdarına teslim etmek üzere 300 zırhlı atlıyla birlikte Harezm şehrinin kapılarına doğru yaklaştı. Harezm Sultanı Mahmud'un gazabından korunabilmek için yıllar önce Mahmud'un kız kardeşiyle evlenmişti. Fakat anlaşılan o ki bu akrabalık da pek işe yaramamıştı. Harezm Şah işleri yönetebilmek ve olası felaketlere engel olabilmek amacıyla Mahmud'un sarayına casuslar yerleştirmek zorunda kalmıştı. Bu casuslardan biri bu gezi sırasında Hacı Mikail'in rehberi aynı zamanda Harezm Şah'a yakın bir gençti. O Mahmud'un elçisi gelmeden önce Harezm Şah'a mektubun içeriği ve Hacı Mikail'in yolculuğunun asıl nedeni hakkında bazı olaylardan haberdar etti. Harezm hükümdarı da hemen tüm alimleri ve bilim adamlarını yanına çağırıp durumu onlara da anlattı. Hükümdar savaş ve çatışmayı önlemek amacıyla Mahmud Gaznevi'nin isteği karşısında boyun eğmek zorunda kalmıştı. Fakat bilim adamları, alimler ve şairlerin hiçbiri Harezm Şah'ın sarayından ayrılmak istemiyorlardı. Bu yüzden herkes bu durumdan kurtulabilmek için bir çare arıyordu. Elbette bu durum herkesten çok Üstad Ebu Sehl ve genç İbn Sina için bir tehlike sayılırdı. Onlar Mahmud'un elçisinin gelişinden bir gece önce hızlı develerle Gürgenç şehrinin güney kapısından ayrılarak Havaran Ovası'nın uçsuz bucaksız çölünden geçerek Horasan'a doğru yola çıktılar. Bu değerli bilim adamları yalnızca özgürlük ve özgür düşünce hedefiyle Gazneli Sultan Mahmud'un muhteşem sarayında zillet içinde yaşamaktansa başka diyarlara gitmenin zorluk ve tehlikelerini göze aldılar. Gazneli Sultan Mahmud, Horasan, Sistan ve Hindistan'ın yarısını ele geçirmiş, birçok padişah ve hükümdarı mağlup etmiş ve onları kendi kontrolüne geçirmişti. Şimdi de bu bilim adamları ve diğer bilgeleri kendisini övüp methetmeleri ve adının dönemin diğer hükümdarlarından daha kalıcı ve meşhur olmasını sağlamaya çalışıyordu. Ancak Ebu Sehl Mesihi ve Ebu Ali Sina gibi geniş dünya görüşüne sahip özgürlükçüler, Mahmud Gaznevi'nin gurur, bencillik ve temelsiz önyargılarının dar kafesine hapsedilemezlerdi. Bu yüzden de onur ve özgürlük yolunda zorluklarla dolu ve tehlikeli bir yola adım atmak zorunda kaldılar. Çöl gemileri olarak bilinen hızlı develer, gece gündüz yemek yemeden, uyumadan, koşarak yorgun, bitkin durumdaki yolcuları Harezm topraklarından uzaklaştırabiliyordu. Ancak yorgun ve yaşlı biri olan Ebu Sehl için bu kadar mesafeyi hiç durmadan sürdürebilmek çok zor olacaktı. Üstelik liderin yolu kaybettirmesi bu yolculuğun süresini daha da uzatmıştı. Horasan kapılarına 2 günde ulaşmaları gereken yolcular tam 4 gün boyunca çölde kalmışlardı. 4. gün çok şiddetli bir rüzgar çıkmış, tüm irili ufaklı kumları, dikenleri, toz toprak ne varsa tıpkı denizin kükreyen dalgaları misali hareket ettirmeye başlamıştı. Ansızın dünya kararmıştı. Toprak ve kumlar tüm yer ve gökyüzünü kaplamıştı. Rüzgar kum tanelerini yolcuların yüzlerine gözlerine savuruyor, onların toz toprak arasında kaybolmalarına neden oluyordu. Bir tandırdan dışarı püsküren ateş kıvılcımları gibi şiddetli sıcak ve yakıcı rüzgar nefes almayı zorlaştırıyordu. Saatler geçmiş, rüzgar ve kumların şiddetiyle yolcuların her biri farklı yerlere savrulmuş, birbirlerinin halinden habersiz, ölüm kalım mücadelesi veriyorlardı. Evet, akşama doğru rüzgar yavaş yavaş azalmaya başlamıştı. Fakat çok geçmeden gecenin karanlığı çökmüştü. Kervandakilerin her biri yalnız, yorgun, yaralı ve inleyerek bir köşede yatıyor. Açlık, susuzluk ve çaresiz içinde kıvranıyorlardı. Ertesi gün güneş doğduğunda hızlı develer farklı yönlere gitmiş. Yorgun, aç ve susuz 4 yolcu bitkin bir halde yerde yatarken 5. kişi ortada yoktu. Durumları çok ağır olan o 4 kişi, İbn Sina, zamanın dehası olan kardeşi Mahmud, onların sadık kölesi ve seyahat rehberiydi. Kum tepelerinin arkasında 5. kişi olan Ebu Sehl Mesih'i arıyorlardı. Her biri farklı bir yöne doğru giderek onu aramaya koyuldular. Aradan biraz zaman geçmişti ki o sırada Mahmud'un çığlık sesi duyulmaya başladı. "Buldum, buldum. Buraya gelin. Ebu Sehl burada. Onu buldum." diye bağırıyordu. Ebu Sel cansız bir şekilde yüzü gözü kumlarla kaplanmış büyük bir kum yığınının üzerinde yatıyordu. Bu Ali hemen onu muayene etmeye koyuldu. Fakat birkaç dakika sonra gözlerinden yaşlar akmaya başladı ve şöyle dedi. Ne yazık ki dün gece hayatını kaybetmiş. Şayet fırtınanın dinmesinden hemen sonra onu bulabilseydik, bu değerli ve büyük insanı kaybetmeyecektik. Şimdi bu değerli insanı defnetmemize yardım edin. Ebu Sel çok hayırsever, bir alim ve bilge bir insandı. Benim üzerimde bir üstad ve baba hakkı vardır. Artık onun gibi özgür ve değerli bir şahsiyeti belki bir daha hiç göremeyeceğiz. O sırada Mahmut boğazı düğümlenmiş, gözyaşları gözlerinden akarak onun bunca zorluk ve sıkıntıya dayanacak gücü ve takati olmadığı, böyle bir fırtınadan kurtulamayacağı açıktı diye karşılık verdi. Bu Ali hançerin ucuyla yerleri eşeleyerek şöyle yanıt verdi. Yok, yok kardeşim, öyle değil. O yaşlılığına rağmen tüm zorlukları ve fırtınayı da atlatıp gece yarısına kadar hayatta kalmış. Ayrıca ben yıllarca onun açlığa, susuzluğa, uykusuzluğa ve daha nice zorluklara dayandığına bizzat şahit olmuşumdur. Eğer dün gece onu bulup biraz su verebilseydik, şimdi belki de hayatta olabilecekti. Evet, Ebu Sel susuzluktan hayatını kaybetti. Susuzluk her şeyden çok daha önemlidir. Açlık o kadar da endişe edilecek bir durum değil aslında. Susuzluk açlığın tam 6 katı daha ölümcül bir durumdur. Biz bu değerli dostumuzu susuzluktan dolayı kaybettik. Birkaç gün önce Gürgenç'ten ayrılmış olan bu küçük kervan yavaş yavaş Neyşâbur şehrinin kapılarına yaklaşmak üzereydi. Horasan'ın en büyük ve müreffeh şehri ve Gaznelilerin ikinci başkenti olan Neyşâbur, haftalarca süren soğuk, don, kar ve buz yığınlarının altından yavaş yavaş baharın sıcaklığıyla etraftaki köy ve kentlere hayat ve canlılık bahşediyordu. Ancak doğu kesimlerinde hala soğuk, kar ve fırtına devam ediyordu. Çok büyük acı ve sıkıntıların ardından uçsuz bucaksız doğu çölünü geride bırakan yorgun Buhara yolcuları nihayet Neyşâbur'a ulaşıp büyük Arif Şeyh Ebu Said Ebu'l-Hayr'in evine ulaştılar. Onlar gizlice bu büyük arifle görüştükten sonra hemen şehri terk etmek istiyorlardı. Zira Gazneli Mahmud'un elçileri şehir şehir onu arıyor, artık yavaş yavaş Neyşâbur şehrinin kapılarına yaklaşıyorlardı. İbn Sina'nın Ebu Said Ebu'l-Hayr ile görüşmesi çok kısa olması gerekiyordu. Fakat onların görüşmeleri tam 3 gün sürdü. Bu 3 gün içinde kimse onların yanında yoktu. Bu yüzden bu iki büyük filozof ve mutasavvıf arasındaki konuşmanın içeriği sonsuza dek gizli kalmış ve hiç kimse bu görüşmenin ayrıntılarından haberdar olmamıştı. Ancak bu görüşmeden sonra İbn-i Sina'nın felsefi eserleri ve yazıları artık tasavvuf rengine bürünmüştü. Evet, bu 3 gün içinde Mahmud Gaznevi'nin ajanları Neyşabur kentine ulaşmışlardı. İbn-i Sina'nın fotoğrafını şehrin kapısına asmış, onu bulana ödül belirlemişlerdi. Şehrin kapılarını ve tüm giriş çıkışlarını bizzat kendi kontrollerine geçirmişlerdi. İbn-i Sina ve arkadaşları buradan bir kaçış yolu bulmak için başlarını ve yüzlerini kapatarak sokağa çıktılar. Fakat bu şehrin hareketliliği ve insanların heyecanı onları şaşkına çevirmişti. Sayısız cadde ve sokakların genişliği, çok büyük meydanlar, süslü pazarlar, değerli eşyalarla dolu kervansaraylar, büyük taş kaldırımlı çarşısı ve altından geçen mavi dere buraya büyük bir güzellik ve ferahlık veriyordu. Her köşede gruplar halinde insanlar toplanıp alışveriş yapıyor, şiirler okuyor, türlü işlerle uğraşıyorlardı. İnsanların bu hareketliliği ve canlılığı onları çok etkilemiş, farkında olmadan onları izlemeye koyulmuşlardı. Bu şehirde yabancı olan yolcular büyük bir şaşkınlık içinde yavaş yavaş şehrin kapılarının birine doğru yaklaşmışlardı. İleride çok büyük bir izdiham göze çarpıyordu. Kalabalık her an artıyordu. İnsanlar ileri geri giderek şehrin girişinde asılı olan fotoğrafa bakarak merakla kimin resmi olduğunu görmeye çalışıyorlardı. Kalabalığın biraz ilerisinde birkaç kişi toplanmış, birbirleriyle konuşuyor, mevcut durumdan rahatsızlıklarını dile getiriyorlardı. Onların bu konuşmaları ve endişeleri yabancı yolcuların da dikkatini çekmişti. Kalabalığın içinden bir genç, yaşlı bir adama sordu. "Üstad Dekkak, bu resimdeki adam kim? Neden kapının yanında asılı duruyor?" Üstad şöyle karşılık verdi. Buharalı olduğu söylenen, aynı zamanda Sultan Mahmud'un düşmanı olan Ebu Ali Sina isimli birinin fotoğrafı. Genç öğrenciler, üstadlarından kendilerine Ebu Ali Sina hakkında daha fazla bilgi vermesini istediler. Bunun üzerine üstad şöyle dedi. Bu Ali ile Şeyh Ebu Said'in 3 gün boyunca görüştüklerini duydum. Onlar namaz ve çok zaruri durumlar dışında odadan hiç dışarı çıkmıyorlarmış. Tek bildiğim şey şu ki Ebu Said'e İbn-i Sina'yı nasıl gördün diye sorulduğunda ben ne görüyor ve biliyorsam o da biliyor demesidir. Yani Ebu Said Ebul Hayr için açık ve net olan her sır ve hakikatten Ebu Ali Sina da haberdardır. Şimdi bir an önce bu Ali'yi bulup onu bu tehlikeli beladan kurtarmamız gerekir. O sırada öğrencilerden biri, şehrin tüm kapıları kapalı, görevlilerin izni olmadan kimse girip çıkamıyor. Bu durumda İbn-i Sina'yı nasıl bulacağız, ona nasıl yardım edebileceğiz diye sordu. Bu konuşmaları duyan yabancı gezginler yaklaşarak bu küçük ama bilim taraftarı olan kalabalığa yavaşça kim olduklarını söylediler. Evet, bunlar bu Ali, Mahmud ve arkadaşlarının ta kendisiydi.
Thank you.
Ertesi gün hava ılıman, güneşin sıcak ışınları şehri sarmıştı. İnsanlar işlerine gitmeye hazırlanıyorlardı. Yoldan geçen gruplar ve çiftçiler sığırları ve tarım aletleriyle şehir kapısının arkasında toplanmış, köylerine ve tarlalarına gidiyorlardı. Fakat şehrin kapısında yoğun bir izdiham vardı. Giriş çıkışlar çok ağır bir şekilde ilerliyordu. İnsanlar kapının önünde durduruluyor, duvarda asılan resimle karşılaştırılıp dikkatlice incelendikten sonra geçişlerine müsaade ediliyordu. Bekçilerin bağırıp çağırmaları, kırbaçlamaları halkın baskısını azaltmadığı gibi onların öfke ve itirazlarının artmasına neden oldu. Fakat görevliler yine de katı tutumlarından geri adım atmıyorlardı. Ancak ünlü şahsiyetler ve yanındakilerin geçmesi için yol çok kısa bir süreliğine ve hiçbir teftiş olmadan açılıyor, onların geçmelerine izin veriliyordu. Üstad Dekkak da şehirdeki herkesin tanıdığı işte o meşhur insanlardan biriydi. Bu yüzden onun ve arkadaşlarının geçmesi için de kapıyı açtılar. Onlar da hızlı bir şekilde şehirden çıkıp ayrıldılar. Biraz uzaklaşmışlardı ki Üstad Dekkak sevinç ve mutlulukla yüksek sesle şöyle demeye başladı. Üstad Bu Ali, artık kendi kıyafetlerinizi giyebilirsiniz. Zira kılı kıyafetinizi değiştirmiş olmanıza rağmen buradaki köylüler ve çiftçilere hiç ama hiç benzemiyorsunuz. Bunun üzerine İbn-i Sina, size her zaman minnettar olacağız. Bize köylü kıyafetleri sağlamanız, diğer yandan da büyük bir fedakarlık sergileyerek bizim bu şehirden kurtulmamıza vesile oldunuz diye karşılık verdi. Bu sözlerin üzerine Üstad Dekkak sözlerine şöyle devam etti. Allah'a şükürler olsun ki görevliler sana dikkatlice bakmadılar. Zira bu çehreyi gören herkes adeta büyüleniyor ve o fotoğrafı gören herkes daha ilk görüşte İbn-i Sina'yı tanır. O yüzden git Allah'a şükret ki senin yüzünü fark etmediler. Evet değerli dinleyiciler, İranlı ünlü hekim İbn-i Sina'nın yaşam hikayesini ele aldığımız podcast serisinin bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Hümeyni Mektebi'nde.
Muhterem dinleyiciler, İmam Hümeyni'nin Mektebi'nde isimli programımızın bir başka bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bu bölüm imamın ve arkadaşlarının Fransa'dan İran'a dönüşünün anılarını imamın eşinin dilinden anlatmaktadır.
Geçen bölümde Nofello Şato köyünde ikamet etme anılarından bir kısmını daha İmam Hümeyni'nin eşinin dilinden anlattık. Senatonun Şapur Bahtiyar'ın başbakanlığına yönelik olumlu kararından bir gün sonra 26 Eylül'de Şah ve Farah Mısır'ın eğlence kenti Asvan'a gitmek için İran'dan ayrıldılar. Bu sırada İttilat gazetesi anlamlı Şah gitti cümlesini birinci manşeti yaptı. Bu haber hemen Nofello Şato'ya ulaştı ve bu haberin yayınlanmasıyla birlikte imamın tüm arkadaşları, hatta köy ahalisi ve birçok yabancı gazeteci bile mutluluklarını dile getirdiler.
Ancak aynı zamanda herkes belirsiz bir gelecek yüzünden ve Amerika gibi bir ülkenin nasıl davranacağı konusunda endişeliydi. Bu arada herkes imamın bu haberin yayılmasına tepkisini bekliyordu. Ancak bu önemli haberi duyan imam tam bir soğukkanlılıkla peki kelimesini söylemekle yetindi ve yüzünde ve söyleminde pratikte hiçbir değişiklik görülmedi. Bu bölümde imamın eşinin dilinden imamın Fransa'dan İran'a dönüşü konusundaki anılarını anlatmak istiyoruz. Birlikte dinleyelim.
İmam Hümeyni'nin Fransa'da kaldığı 4 aylık dönemde İran halkının sesinin dünyaya iyi bir şekilde iletilmesinin ve bu şekilde dünya kamuoyunun İran'ı yöneten despot sisteme karşı seferber edilmesinin yanı sıra devrimin mesajının ve alternatif sistemin çerçevesinin de dünya halkı için aydınlatılması için uygun bir fırsat sağlandı. İmamın bu dönemdeki önemli eylemlerinden biri de dünya dindarları ile iletişim kurmak ve İran'ın mazlum halkına destek olmak için onların dini duygularını kışkırtmaktı.
Örnek olarak İmam Hümeyni yeni yıl ve Hazreti İsa Mesih Aleyhisselam'ın doğum günü münasebetiyle Nofello Şato köyündeyken dünya Hristiyanlarına bir tebrik mesajı gönderdi ve bu mesajda Yüce Allah'ın Hazreti Mesih Aleyhisselam'a selam ve salavatını sunmasının yanı sıra bu peygamberi ölülerin dirilticisi ve uyuyanların uyandırıcısı olarak nitelendirdi ve dünya Hristiyanlarından İran milleti için dua etmelerini ve Şah'ın cinayetlerini savunan ülkelerin liderlerini Hazreti Mesih Aleyhisselam'ın öğretileriyle tanıştırmalarını istedi.
İmam Hümeyni bu mesajda şunları söylemişti. İran'ın mazlum halkı adına Mesih halkı olan sizden, mübarek günlerinizde zalim sultanla karşı karşıya olan halkımız için dua etmenizi ve halkımızın kederlerinin giderilmesi için Tanrı'ya dua etmenizi istiyorum. Büyük millet olan sizden, zalim şahı, şeytani gücüyle destekleyen ve bir milleti baskı altında kıran, bazı Hristiyan ülkelerin liderlerine uyarmanızı ve onları Hazreti Mesih'in öğretileriyle tanıştırmanızı istiyorum. Mesih'in din adamlarından bazı güçlü ülkelerin liderlerine tavsiyede bulunmalarını ve onların göksel üretileri sırt çevirenleri desteklerini kınamalarını istiyorum.
İmam Hümeyni'nin eşini Nuflaşata köyünde ikameti sırasında yaptığı etkili ve faydalı eylemlerden biri imamın hareketinin ayrıntılarını ve hedeflerini açıklamaktı. İmamın mesajı dünya Hristiyanlarına iletildiğinde imamın eşi sahnede ciddi bir şekilde hazır bulundu ve görüşmelerinde imamın bu mesajı göndermedeki amaçlarını muhataplara açıkladı.
İmam Hümeyni'nin eşi bu bağlamda şöyle anlatıyor. Nufeldo Şato'da yerine getirmem gereken bir görev yoktu. Ta ki Dey ayının ikisinde imam dünyadaki Hristiyanlara bir tebrik mesajı gönderdi. Bu bağlamda imamın irfani görüşlerini bir ölçüde bildiğim için insanlar bu mesaj hakkında soru sorduğunda imamın siyasi bir şey yaptığını düşünmesinler diye imamın fikrinin perde arkasını ifade etmeyi bir görev olarak hissettim.
Nuflaşata'da olduğu ve günlük işlerden uzak olduğu günler, İmam Hümeyni'nin eşinin kendisiyle baş başa kalması ve İmam Hümeyni ile beraber yaşadığı hayatının günlerini zihninde gözden geçirmesi için iyi bir fırsat sağladı. İmam Hümeyni'nin eşi bu düşünceyi atıfta bulunarak, hayatı ve mücadelesi boyunca imamın zihninin her geçen gün güçlendiğini ve düşüncelerinin her geçen gün daha güncel hale geldiğini, halbuki her geçen gün siyasi sorunların baskısı ve mücadelenin zorluğunun yanı sıra yaşının da ilerlediğini hatırlatıyor.
İmamın eşi şöyle anlatıyor. Ben o dönemde yaklaşık 100 saatliğine kendimle baş başa kalıp hayatımı gözden geçirdim ve binden fazla kez gönlümün derinliğinden her geçen gün yaşı artmasına rağmen düşünceleri daha güncel hale gelen bir kişinin eşi olduğum için Tanrı'ya şükrettim.
Şah ülkeden kaçtıktan sonra bütün İran halkı İmam Hümeyni'nin İran'a dönmesini bekliyordu. Ancak bu karar birçok engel ve sorunla karşı karşıyaydı. Çünkü İran'da güç, Şah tarafından atanmış olan başbakanın elindeydi ve imamın İran'a dönüşü birçok tehlikeyle karşı karşıya kalabilirdi. Birçok İranlı politikacı imamın uçuş sırasında öldürülebileceğinden korktukları için imamın Fransa'da kalmasını daha iyi olacağına inanıyordu. Çünkü Nuflaşata köyü Tahran'dan daha güvenli görünüyordu.
Tahran Radyosu.
Bazıları imamın halkın yanında olmasının devrimi daha erken gerçekleştireceği konusunda İran halkının çoğunluğu ile aynı görüşteydi. Bu ortamda karar vermek çok zor ve aynı zamanda çok belirleyiciydi. Ancak imam büyük bir cesaret ve dirayetle İran'a dönmeye karar verdi. İmamın kararı sadece cesaretini değil, aynı zamanda ilahi yardımlara olan güçlü inancını da gösteriyordu ve bu kararı uygulamakta kararlı ve ciddiydi.
İmam Tahranlı arkadaşlar, şimdiye kadar biz sizin sözünüzü dinledik ve sizin her dediğinizi kabul ettik. Bu sefer sizin bizden kabul etmenizi rica ediyoruz diye size mesaj göndermişler diyen oğlu Ahmet'e gülümseyerek şöyle cevap vermişti. Onlar bu sefer de benim sözümü dinlerlerse zarar görmeyeceklerini söyle. Böylelikle imam İran'a dönme kararını verdi ve Ahmet'ten yolculuk için gerekli hazırlıkları yapmasını istedi.
İmam Hümeyni İran'a dönmeden önce Aşura gecesi yarenenin omuzu üzerinden biatını kaldıran ve onlardan gecenin karanlığını kullanmalarını ve Kerbela çölünde kalmak ve öldürülmek istemezlerse çadırları terk etmelerini isteyen Mevlası İmam Hüseyin Aleyhisselam'a iktida ederek yoldaşlarından biatı kaldırdı ve onlardan yolculuk ya da İran'da bulunma sırasında onları tehdit edebilecek tehlikelerden dolayı kendisine eşlik etmekten vazgeçmelerini istedi.
İmam Hümeyni akşam ve yatsı namazını kıldıktan sonra Nöfloşata köyündeki herkese hitap ederek detaylı bir şekilde konuştu ve sonunda şunları ifade etti. Herkesten tekrar özür dilerim ve yakında İran'a gideceğim. Bu yolculukta tehlike ihtimali var. Bu yüzden benim yüzümden kimsenin tehlikeye düşmesini istemiyorum. Ben ve Ahmet gideceğiz. Eğer sorunsuz bir şekilde İran'a ulaşırsak, Allah'a umutla İran'da birbirimizi göreceğiz. Ve bana bir sorun olursa, siz mücadelenin devam etmesi için hazır bulunun.
Toplantıya katılanlardan biri şöyle dedi. Sözlerinizin içerinden bu yolculuğa bayanları götürmek istemediğinizi anlıyoruz. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yanında kadın yok muydu? Hazreti Zeynep ve kız kardeşleri bu yolculukta İmam Hüseyin'in yanındaydı. İmam şöyle dedi. İmam Hüseyin'di. Bayanlarla birlikte olmak istemiyorum. Beyler hakkında da söylüyorum. Birinin benim yüzümden zahmete düşmesi benim için üzücüdür.
İmam Hümeyni'nin eşi imamın yarenlere ve yoldaşlara veda ettiği geceyi anlatmış, ancak bu gecenin çok da zor bir gece olmadığına, çünkü yola inancın yüzünde belli olduğunu değinmiştir. Zor değildi çünkü imamın yüzünü gördüğümde imam ve yanındaki kişiler için bir sorun çıkmayacağından emin oldum. Ona eşlik edemediğim için üzülmedim. Çünkü onunla uçakta ve Tahran'da olsaydım, dikkatinin bir kısmının benim üzerimde olacağını biliyordum. Ve burada eğer ben imama eşlik etmezsem, imamın daha rahat olacağı ve benim yüzümden bir endişesi olmayacağı yönünde akıl duygulara galipti. Ancak yine de imamın gidişiyle bu köyün sessizliğe bürüneceğini ve gönlümün tutulacağını biliyordum.
İmam ve arkadaşları 1 Ocak günü sabah saat 9'da Mehrabad Havalimanı'nda indiler ve 1-2 gün sonra İmam Hümeyni'nin eşi ve diğer arkadaşlar onlara katıldı.
Değerli dinleyiciler, İmam Hümeyni Mektebi'nde adlı programımızın sonuna geldik.
Programımızın sonunda www.parsuday.com üzerinden bizleri takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden de bizimle paylaşabilirsiniz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.